81. sayfa. 10. Sara'dan Nermin'e. Nermin, biz yeni bir eğlence çıktı. Dün mütevadiyen yağmur yağdığı için göçte kapalı kalmıştık. Vakit geçirmek için dans ettik, olmadı. Bezik oynadık, olmadı. Hatta hamallar gibi birbirimize boğuştuk. Fakat ne yaptıksa nafile. Havadaki boğucu karanlık bizi yüreklerimize de çökmüştü. Bu sıkıntıyı bir türlü def edemiyorduk. Kışın buralarda oturanlara Allah imdat eylesin. Dayım, yengem, yaşlı başlı insanlar. Fakat Vesime ile Remzi Bey'i şaşıyorum. Kışı bu ıssız yerlere nasıl geçirecekler? Ben onların yerinde olsam 2 gün dayanamam. Allah esirgesin, ya çıldırır ya ölürüm. Bir aralık bunları düşünerek pencereden yağmuru seyrediyordum. Yanımda bir gölge peyda oldu. Remzi Bey'den başka kim olabilir ki? Bir çare adam. Şimdi gölge gibi peşimden ayrılmıyor. Korka korka sordu. Ne düşünüyorsunuz Sara Hanım? Başımı çevirmeden dalgın dalgın cevap verdim. Hiç, bin türlü şey. Remzi Bey küçük bir tereddütten sonra ben yalnız bir şey düşünüyorum dedi. Başka hiçbir şey zihnime girmiyor. Fena havanın insanlı olduklarından daha fena yaptığını malum. Remzi Bey'in öyle bezgin ve meyus bir hali vardı ki birdenbire olmayacak şeyler söylemesinden korktum. Yakın bir tehlike karşısında gibi acele acele. Şüphesiz Vesime'den bahsetmek istiyorsunuz değildim. Değil mi? Şüphesiz Vesime'den bahsetmek istiyorsunuz dedim. Bu güzel ve temiz çocuğu ne kadar sevseniz azdır Remzi Bey. Düşünecek yalnız bir şey olanlar bence çok bahtiyar insanlardır. Saadetinizin devamını bütün kalbimle istiyorum. Dünyada noksansız, arızasız saadetler var mıdır dersiniz? Dayımın damadı bu sözleri söylerken dudakları öyle acı ve asabi bir tebessümle takallüs ediyordu ki ''Evet Remzi Bey, bu dakikada benden bir parça cesaret ve ümit alsa olmayacak şeyler söyleyecekti. Vesime'nin yuvası belki daha yapılmadan yıkılacaktı. Hem de benim elimde. Onu daima bir küçük kardeş gibi sevmiş Sara'nın eliyle. Böyle bir felakete sebep olduğum halde dünyada kendi kendimi affetmeyecektim. Evvelce de sana itiraf ettim mi Nermin? Onların çılgınca seviştiklerini gördüğüm zaman kıskanmıştım. Remzi Bey dünyada ondan başka sevilecek mahluk olmadığını söylerken bana meydan okuyor gibi gelmişti. Bu saf dışarılık çocuğuna küçük bir ders vermek, onun geçici bir hazin tereddüde düşürmek istemiştim. Fakat oynadığım küçük komedinin ümidimden çok daha tehlikeli bir tesir yaptığını dehşetle görüyordum. Artık geri dönmek, istemeden açtığım yarayı tedavi etmek zamanı gelmişti. Zaten bu çocukluktan istemeyecek bir şeyim de kalmıyordu. Ağır bir tavır, geç olduğuna nasihat veren bir anne sesiyle ''Vesime, benim için bir kardeşten daha muazzezdir.'' dedim. Onu yaşadığımız müddetçe sevmemizi istiyorum. Onu yaşadığınız müddetçe sevmenizi istiyorum. Saadetiniz için tehlike demiyorum. Fakat küçük bir arıza hissetsem bütün kuvvetimle bütün kalbimle onu müdafaya çalışırım. Bu lisan ile devam ettim. Manalı manasız birçok lakırtı söyledim. Hasılı dayızademi müdafaa için icabında kendimi feda edeceğimi ona inandırdım. Bir çare çocuk renkten renge giriyordu. Dünyada ondan başka kimseyi sevmeyeceğimi bana bir kere daha temin etti. Fakat eskisinden o kadar farklı bir lisanla ki başı önüne eğilmiş, omuzları düşük, yanımdan uzaklaşırken içimde derin bir merhamet ve nedamet uyandı. Nermin, ben iyi miyim yoksa çok fena bir kız mıyım? Bunu bir türlü anlayamadım. Belki de bütün insanlar benim gibi fenalığı bile bile yapıyorlar, sonra azabını çekiyorlar. Sen de beni teselli et. Bu saf dışarılık çocuğunu beni unutur, değil mi? Ah bu yağmurlu, fena havalar. Onlar devam etse insanlar mutlaka birbirlerini yerlerdi. Remzi Bey'den ayrıldıktan sonra kendime bir meşguliyet aradım. Düşüncemi ve nedadisimi utandıracak heyecanlı bir meşguliyet. İçeri odaların birinde Handa'nın çıngıraklı kahkahaları geliyordu. Kendi kendime galiba bir dedikodu var dedim. Handa'lı bu sesle ancak büyük dedikodular güldürür. Kim bilir kimin ayağını ip taktılar. İçeriye girdim. Keşfimde yanılmamıştım. Remzi Bey'in hemşirelerinden ve arkadaşlarından bir Vasıf Bey vardır. Kasabada belediye katibidir. Kısa boylu, tombul, lakayt ve tatlı sözlü bir adam. Vasaf Bey, köşkün gecelik gündüzlü daimi misafirlerindendir. Herhalde bugünlerde devamsızlığı için vazifesinden kovulacağı muhakkak. Bunu kendi de biliyor fakat bir türlü aramızdan ayrılamıyor. Çocuklar, kanıma gireceksiniz ama ne yapalım? Siz sağ olun. Benim de canım sağ olsun. Cenab-ı Hak bir kapıyı kaparsa birini açar diyor. Vasaf Bey bizimkileri etrafına toplamış homongolos'tan bahsediyor. Onun münasebetsizliklerine dair gülüş fıkralar anlatıyor. Handan beni görünce bir feryat kopardı. Gel Sara bak Vasaf Bey seninki için neler anlatıyor. Bayıldım gülmekten. O geceden sonra arkadaşlarım homongolos için seninki diyerek benimle eğleniyorlar. Handan Vasaf Bey'e yalvararak hikayeyi bir kere de benim için tekrar ettirdi. O gevezin de zaten canına minnet, nazlanmadan başladı. Efendim, homongolosun 2 sene evvele ait bir eşek hırsızlığı hikayesi vardır da, hanımların pek hoşuna gitti. Bu arada Samancıoğlu isminde ihtiyar bir Rum vardı. Karşıdan görsen dilenci sanırsın. Pis, müseyyip, mendebur bir şey. Bilakin hakikaten altın babası. İstese benim gibi yüz reisi belediye başkatibinin uşak diye kapısında kullanır. Bu Samancıoğlu'nun koca bir zeytinliği vardı. Fazla olarak köylüye faizle para verirdi. Samancıoğlu borcunu vermeyen bir köyden zapt ettiği uyuz bir eşeğe binerek köy köy dolaşır seyyar sarraflık ederdi. Hassiz herif bu eşeğe gözünden kıskanırdı. Hatta rivayete göre kışın hırsız korkusundan eşeği kendi odasına yatırmış. Hoş onun yattığı yerin de eşek ağırından farkı yok ya her neyse. Homongolos alay için bu kıymetli eşeği çalmayı aklına koydu. Bir akşamüstü Samancıoğlu köyden gelirken homongolos Rahmi isminde bir arkadaşıyla beraber güya tesadüfen karşısına çıkacak. Evvela selam sonra sigara verir ihtiyar Rum eşeğinde homongolos yerde konuşa konuşa ilerlemeye başlarlar. Bilmem gördünüz mü? Kurderi yolundan kasabaya girerken bir ince geçit vardır. Etrafı kayalarla kapalı, üstü dağlarla örtülü bir nevi tünel. Akşam vakitlerinde buraya büsbütün karanlık basar. Homongolos geçidin başında Samancıoğlu'nun hırsını tahrik edecek bir meraklı para bahsi açar. İhtiyar Rum kendisinden geçerek onu dinlemeye koyulur. Bu esnada Rahmi sezdirmeden kayışları keser, homongolos yavaş yavaş sol kolunu kemerin altı ile eşeğin sırtı arasında boşluğa sokar. Sağ eliyle de semerin kenarını sıkıca tutar. Vaziyeti gözünüzün önüne getiriyorsunuz ya. Sporcu ile sarraf kafa kafaya vermiş konuşuyorlar. Semer homongolosun sol bileği üstünde adeta kolda taşınan bir pardüsü halinde. Vasaf Bey odanın ortasında eğilip doğruluyor, kollarını oynatarak vaziyeti hareketleriyle tarif ediyordu. İki yolcu böylece can ciğer sarmaş dolaş konuşurlarken homongolos çelik gibi kuvvetli kolu üstüne semeri yavaş yavaş kaldırıyor, eşeğin sarsıntılarını taklit ederek yürümeye devam ediyor. Rahmi bu suretle boş kalan eşeğin kuyruğuna asılıyor, hayvan tabi duruyor ve geri kalıyor. Fakat homongolos kolunda semer onun üstünde Samancıoğlu ile yavaş yavaş yürümekte devam ediyor. Sporcudaki adale kuvvetini seyredin efendim. İhtiyar Rum hala bir şeyin farkında değil. Kendini el an sevgili eşeğin sırtında seyahatte zannederek gidiyor. Ta geçişin öbür ucuna kadar. Sonra homongolos semeri Samancıoğlu ile beraber bir toprak yığının üstünde oturuveriyor. Rahmi tabi hayvanı çoktan ışırmıştır. İhtiyar Rum sevgili eşeğinin bir anda eridiğini, eczamı latife gibi gayiplere karıştığını gördüğü zaman çıldıracak gibi oluyor. Sonra hileyi anlayarak feryada başlıyor. Homongolos hiç istifini bozmayan bağırma diyormuş. Dua et, eşek çok ihtiyardı. Belki Hristos'a aitti. Hristos onu göğe çekmiş olmalı. Bu vaka kasabayı tam bir hafta eğlendirdi. Vasaf Bey hikaye bitirdikten sonra işte bu homongolosun işi. Erkek kadın önüne gelenle mütemadiyen eğlenmektedir. Nitekim geçen akşam da küçük hanıma bir kaza oyunu oynadı. Belediye başkatibi eliyle beni gösterdi. Kıpkırmızı kesildiğimi hissettim. Demek ben de Samancıoğulları, vapurdaki kadınlar filan gibi homongolusun aldatıp eğlendiği kimseler, meclislerde hikayeleri anlatıp eğlenecek gülünç insanlar sırasına geçmiştim. Vasat Bey devam ediyordu. Mahaza bu homongolusun çok insaflı tarafları da vardır. Mesela zebun küçlükten, kabadayılıktan nefret eder. Aciz, kuvvetsiz insanlarla uğraşmayı tenezzül sayar. Sıkılmazsanız bir vakasını daha anlatayım. Geçen yaza aittir. Kendim de bir kısmını gözümle gördüm. Homongolos bir gün kasaba civarında gezerken yanlışlıkla bir bahçeye girer. Etrafında duvar falan olmadığı için esasen sokaktan fark edilmesine imkan olmayan bir bahçe. Cılız bir Arnavut bahçıvan terbiyesiz bağırmaya başlar. Homongolos yanlışlık olduğunu söyleyerek geri döner. Bekçi onun tatlılığını, sükunetini, korkusuna hamleder. Derhal kahramanlık damarları kavurur. Şöyle bir kendini göstermek hevesine kapılır. Öyle ya, kendi de az çok malikanesine taarruz, hukukuna tecavüz edilmiş bir adam vaziyetinde. Bu korkak adama tecavüz fırsatını niye kaçırsın? Homongolos ağır ağır yürürken bekçi çoban köpeği gibi hırlayarak peşinden gelir. Çabuk bire edepsiz çabuk, şimdi seni şöyle yaparım böyle yaparım diye bağırmaya devam etmiş. Homongolos tabi yürüyüşünü de değiştirmez. Bekçinin hittiği bir kudurma derecesi kadar bulur. Sporcuyu arkasına itmeye, muştalamaya başlar. O istifaf ile bu cılız adam bakmakta iktifa eder. Acele etme canım, meraklanma, gidiyoruz dermiş. Cılız çıran orta boylu efendi kıyafetli bir adamı itip kalkarak bahçeden çıkardığı uzaktan asıl bahçıvan çam yarması gibi bir iri bir Arnavut görür. Başkalarını da hakaret etmek, acizleri dövmek onun için bir spor, zaman zaman mutlaka tatmin edilmesi lazım gelen ruhi ve bedeni bir ihtiyaçtır. Cılız çıran dövüp sövdüğü bir aciz adamı bu pala bıyıklı dev ne yapmaz ki? Büyük bahçıvan çırağına çekil bire miskin, onu bahçenin öyle atmazlar böyle atarlar diye homongolus omuzlarından yakalar. O bu defa yine aynı sükunette döner. Arkadaş dur, bu sinek gibi adama bir şey yapmam elimden gelmez. Bak sen maşallah güçlü kuvvetli adamsın. İkiniz bir araya gelirsiniz epeyce bir yekün teşkil eder. Gelin bakalım şimdi hesap görelim. Bahçenin ortasına boğuşmadır başlar. Homongolus'un ilk yumruğu üzerine Arnold bahçıvan ne uğradığını şaşırır. Bulunduğu yerden sersem bir iki kere döndükten sonra yüzüstü yere yığılır. Homongolus bu defa ötekini tutar. Aynı vaziyette ustasının yanına yatırır. Sonra adamcağızları poturların arkasına yakalayıp havaya kaldırır. Biz arabayla bağdan geliyorduk. Gözümüzle gördük. Homongolus durduğu yerden kollarını açmış, fırıldak gibi dönüyor. Herifleri havada fırıl fırıl çeviriyordu. Nihayet bir çareleri boylu boyunca yer uzattı. Bahçeyi buradan beklerseniz daha münasip olur. Yabancıları içeri sokmazsınız dedi. Ve ellerini ovuşturarak yanımıza geldi. Vasat Bey'in bu hikayelerini dinleyenlerle homongolus için garip bir sempati uyanıyordu. Fakat ben kararımı vermiştim. Bu canavarın dişlerini mutlaka sökecektim. Handan'ı çağırdım. Homongolus'a karşı bir suikast planı düşündüm Handan dedim. Kadın düşmanının mutlaka beni sevmesi lazım. Fazla mukavemet ederse onu seviyor gibi göreceğim. Buna inandığı zaman çaresiz o da beni sevmeye başlayacak. Kadındaki tesir kuvvetin ondaki madde hayvan kuvvetinden çok daha fazla olduğunu göstereceğim. Bu kendini herkesten yüksek gören adam pek yakın bir zamanda ayaklarımın altında sürünecek. Fakat bunun için evvela senden sonra bir iki emniyetli arkadaşından yardım isteyeceğim. Handan şaşırdı, tereddüt etti. Gerçi o da homongolsa fena kızgındı. Fakat zayıf ve hassas, daha açıkçası mızmız bir çocuktu. Bilhassa kendisinden yardım isteyişim onu telaşlandırdı. Peki iyi biliyorsun benim de ona hıncım var dedi. Fakat bu oyun onu pek fazla müsterip ederse. Omuz silkerek cevap verdim. Bu demir gibi vücudun aşk hastası olacak hali yok ya. Maksadım onu bir parça sarsıp üzmekten ibaret. Dünyada sadece o mu herkesin zaafıyla eğlenecek? Bu canavarın şerrinden yalnız kendimizi değil bütün kadınlığı kurtaracağız. Hemen hemen kadınlık namına bir ulvi cihada başlıyorum. Handan, doğru, çok doğru söylüyorsun diyor. Fakat bir türlü karar veremiyordu. Budalalığa lüzum yok dedim. Bu macera homongolus için hayırlı bile olacak. kendini taştan yapılmış sanan bir adama başka insanlar gibi bir kalp taşıdığını göstermek, onu manasız ve küstah gururundan kurtarmak fena bir şey mi? Belki bu vakadan sonra biraz daha rakik, biraz daha merhametli bir adam olur. Bu şeylerin sade arkadaşımı kandırmak için söylemiyordum. Onların doğru olduğunu sen de tasdik edersin değil mi Nermin? Hasıl olunca bir münakaşadan sonra Handan'la anlaştık. Sırrımızı yalnız Vesime'nin küçük kardeşi Behire'ye, bir de lazım gelirse İsmet Hanım'a söyleyeceğiz. Behire henüz pek küçüktür ama dehşetli cingöz bir çocuktur. Hayat ve insanlar hakkında Saf ablasından çok daha doğru bir görüşü vardır. Herhangi bir sırrı ona emniyet etmekte tehlike yoktur. Kendi şeytan ruhu bile Hazreti Meryem'in tasvirlerine benzeyen masum çehresi altında öyle maharetli gizler ki onu kirpiklerin içinde ayrılmaktan korkuyor gibi görünen mavi gözleriyle ilk bakışta bir sen nütüş sanırsınız. Ben de zaten en çok bunun için ondan muamenet bekliyordum. Behire'nin güya saffet ve çocukluğu sebebiyle ağzından kaçırıyormuş gibi söylediği öyle yalanlar vardı ki inanmama kabil değildir. İsmet Hanım'a gelince, Gül'ü tarife ne hacet, onun ne olduğunu bilirsin. Hangi teşebbüslü ondan istifade mümkün değil ki? Hasıla Nermin'ciğim, Homongos ile aramızda müthiş bir maç başlıyor. Neticeyi pek yakından göreceksin. Sara. 11. Sara'dan Nermin'e. Hemen Allah muinimiz olsun, kadın düşmanıyla muharebe başladı Nermin. Benim muvaffakiyetim güzel cinsimizin erkeğe karşı en parlak bir zaferi olacak. Duanızı eksik etmezsiniz. Homongolos henüz bir şeyin farkında değil. Hala o insanı kudurtan küstahlığıyla aleyhimizde bulunmakta devam ediyor. 2 gün evvel bir bahane ile onu köşke getirmiştik. Bir aralık kasabanın yeni bir dedikodusundan büyüyecek bir maliye memuru olan kocasını ve 2 çocuğunu bırakarak işsiz güçsüz bir serseriyle İstanbul'a kaçan bir hanımdan bahsediliyordu. Yengem bu kadını yakından tanıdığı için hayret ediyor. O kadar mazlum ve namuslu bir kadının böyle bir delilik yapacağını aklıma getiremezdim diyordu. Erkeklerden biri Havva çocuklarından her şey beklenir demeye cesaret etti. Homongous'un küstahlığı artık etrafındakilere de sirayet etmeye başlıyor. Bu söz İsmet Hanım validemizin din isteğine dokundu. Birdenbire titizlenerek kadınların aleyhinde ağzınıza geleni söylüyorsunuz anladık. Fakat Havva anamızdan ne istiyorsunuz? El nekisiz bir peygamber zevcesine dil uzatmak günah değil mi dedi. Öteki biraz budalaca bir adamdı. Bir türlü lakırdı bulamıyor kekeliyordu. İsmet Hanım cesaret ve hiddeti arttı. Havva anamızın Adem babamızdan bir başkasıyla bir macerasını bilen varsa meydana çıksın. Homongolos çirkin ağzın o hain ve sinsi tepesümüyle hanımefendinin hakkı var dedi. Tarihler Havva anamızın böyle bir macerasını kaydetmiyor. Mamavif bunu imkan da olamazdı. O vakitki dünyanın tenhalığı malum. Havva anamız Adem babayı mamut filleriyle aldatacak değil ya. İsmet Hanım kuduruyordu. Fakat bir taşkınlık etmesi de meydan vermedim. Usuletle bir köşeye çekerek suikast planını anlattım. Söz ile bu adamı yere vurmak kabil değil. Yardım ederseniz pek yakında hepimizin intikamı alınacak dedim. Böylece İsmet Hanım anneannemizi müttefiklerimiz arasına almaya muvaffak olduk. Şimdilik en büyük rol küçük Behire'ye. Şeytan kız Homongous'u göz hapsini aldı. Polis hafisi gibi mütemadiyen onu takip ediyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını bana haber veriyor. Onunla ahbap olmak, daha sıkı görüşmek için bir bahane icat etti. Bisiklet merakı. Behire odunluğun bir köşesinden eski bir bisiklet bulup çıkardı. Homongous'a tamir ettirdi. Geçen gün bir muhaverelerini dinledim. Gülmekten katılıyordum. Homongolos yere oturmuş küçük bir tulumba ile bisikletin lastiğini şişiriyor, delik yerlerini yamıyordu. Ayakta duran Behire birdenbire ah bir kere de bir büyüsem diye içini çekti. Homongolos başını kaldırmadan bu ne acele küçük dedi. Sen de elbet bir gün öteki ablalar gibi süslü püslü allı pullu oyalı boyalı bir küçük hanım olacaksın. Behire ellerini açarak hiddetle Allah esirgesin dedi. Ben büyümeyi kırıtkan bir kız olmak için istemiyorum. Sporcu olmak, sizin gibi bir motosiklet alabilmek için istiyorum. Homongolos yine başını kaldırmadan gülüyordu. Bu heves geçer küçük. Korkma, hele biraz daha büyü. Tabiat hükmünü yapmakta gecikmez. Sen de onlar gibi olursun. Şeytan kız bu sefer daha şiddetli protesto etti. Allah esirgesin. Ben onlardan öyle nefret ediyorum ki ben tıpkı sizin gibi olmak istiyorum Ziya Bey. Güçlü, kuvvetli bir sportmen. Karşıma bir peri çıksa da dünyada kime benzemek istiyorsun dese vallahi hiç düşünmeden Ziya Bey'e derdim. Homongolos bu sefer başını çevirdi. Beyreği uzun uzun süzerek çok acayip dedi. Daha büyüyecek olsan alay ediyorsun derim ama... Çocuğun masum mavi gözlerine bakarak biraz düşündü. Sonra tekrar bisiklete dönerek her zamanki sesiyle Peri'ye tesadüf edip arzunu söylersen şunu da ilave et. De ki onun gibi olmak isterim ama suratımda bazı tadilat yaparsan daha iyi olur. Hasıla Behire Homogos'un emniyetini ve dostluğunu kazanmak için umulmaz bir şeytanlıkla çalışıyor. Dün akşam küçük kızın Homogos'u köşke getirmek için kurduğu tuzağı da anlatayım. İkindi üzeri Behire koşa koşa bana geldi. Ablacım, Homongolos motosikletiyle kasabaya iniyordu. Nereye gittiğini sordum. Muallimin evine dedi. Biraz sonra kampı dönmek için karşı yoldan geçecek. Ben bisikletle gezmeye çıkacağım. Çeşmenin yolunu bekleyeceğim. Sen motosikletin sesini işitince oraya doğru yürümeye başlarsın. Olur mu? Küçük biraz sonra kimseyi görmeden bahçeden çıkıyordu. Güneş battı. Ortalık karardı. Ben Vesile ve Remzi Bey ile bahçede geziniyordum. Zavallı Remzi Bey'e bilhassa bu saatlerde garip bir durgunluk çöküyor. Biz Vesime ile öteden beri konuşurken o biraz ilerimizde mahzun mahzun düşünüyordu. Akşamın sessizliği içinde uzak bir motor gürültüsü işitmeye başladım. Birdenbire Vesime'nin sözünü keserek Behir'e daha gelmedi dedim. Çocuğu merak etmeye başladım. Bu saate kadar nerede kaldı? Behir'e köşkü değil mi? Zannetmem. Bir saat evvel bisikletiyle sokağa çıktı. Aşağı yola doğru gitmeye başladı. Vesime'nin meraklı bir kız olduğunu bilirsin. Hemen telaşlanmaya korkmaya başladı. Dur, ortalığı verme. Allah'a emanet. Buraları emin yerler dedim. Öyle değil mi Remzi Bey? O başıyla beni tasdik etti. Siz aşağı yoldan inmeye başlarsınız. Ben de karşı yola doğru yürüyorum. Mamavif, belki gelmiştir bile. Bahçede küçük bir tahkikat yaptık. Çocuk tabii dönmemişti. Kararımız üzerine Vesime nişanlısıyla aşağı yola saptı. Ben de onlardan ayrılarak yavaş yavaş çeşmenin yolunu tuttum. Biraz sonra motosikletin yolda tozları kaldırarak süratle karşıdan geçtiğini görüyordum. 3-4 dakika sonra motorun sesi birdenbire durdu. Sevinerek Behire düşmanı ele geçir dedim ve adımlarımı sıklaştırdım. İleride bir bağ köpeği kesik kesik avlıyordu. Biraz sonra karşılaştık. Küçük kızın Homongolos'la beraber gelişi görülecek şeydi Nermin. Sporcu Behire'yi adeta bir yaralı gibi beyinden tutarak getiriyordu. Behire bir eliyle Homongolos'un omzuna sarılıyor, öteki eliyle bisikletini sürüklüyordu. Üstü başı toz içerisindeydi. Etiğinin bir tarafı yırtılmış sarkıyordu. Yüzündeki tozlar gözyaşlarıyla karışarak bir garip çamur haline gelmişti. Vücudu baştan aşağıya kadar titremeler içindeydi. Küçük şeytan rolünü öyle güzel oynuyordu ki işin iş yüzünü bildiğim halde ben bile telaşlanmaktan kendimi alamadım. Ne oldunuz dedim. Behre asabi hışkırıklar boynuma atıldı. Ablacığım, ablacığım diye tıkanıyordu ve başka bir şey söylemiyordum. Homongolos sükunetle merak edilecek bir şey yok efendim dedim. Küçük hanım karşısında melun bir bağ küpe çıkmış, yolunu kesmiş, eteklerini parçalamış. Homongolos bir saat evvel kendi elimle dikiş yerinden söktüğüm eteği gösteriyordu. Behire başını göğsüme kapayarak yavaşça elimi sıktı. Hala hışkırıyor gibi yaptığı halde galiba gülüyordu. Sporcu devam etti. Çocuk yine akıllıymış. Hemen bir zeytin ağacına tırmanmış. Ben gördüğüm zaman hışkırı hışkırı ağlıyordu. Allah'tan ki buradan geçtim. Derin bir teessür ve minnetle Homongolos'un ellerini yakaladım. Yavrumuzun hayatını kurtardınız. Bilmem ki size nasıl teşekkür etmeli dedim. Homongolos'un inanılmayacak kadar küçük güzel elleri var. Diyebilirim ki onda insana benzeyen yegane şey bu biçimli ve nazik eller. Spor hayatının bu elleri nasıl bozmadığını doğrusu hayret ediyor. O Behire'yi bana teslim ettikten sonra gitmek istedi. Mümkün değil dedim. Çocuğunu kurtardığınız aile size teşekkür etmek istemez mi? Homungulus hafifçe omuzlarını sildi. Alay ediyorsun Sara Hanım. Hem biliyorsunuz ki ben böyle merasimden hoşlanmam. Tesadüfen küçük bir köpekten kurtardım diye bir muzaffer kumandan bir kahraman alayışıyla götürülmek. Teşekkürler filan. Ama ne gülün şeyler yarabbi. Müsaade buyurunuz. Rica ederim. Kampa dönmeye mecburum. Cevabımı beklemeden motosiklete atladı ve karanlığın içinde kaybolup gitti. Birdenbire canlanan bir yere "Eyvah ablacığım, bizim oyun boşa gitti." dedi. Ben gülerek "Ehemmiyeti yok, ben mahsus bıraktım, daha iyi oldu." dedim. "Daha iyi mi? Nasıl?" "Birazdan anlarsın. Rolünü iyi oynadın küçük. Umarım ki hayatta bir şeye benzeyeceksin. Nasıl oldu bakayım anlat." Üstünü başını düzelterek başladı. "Hiç, gayet kolay. Motosikletin gürültüsünü işitince yerde tozun içinde şöyle bir yuvarlandım. Ceplerimi koynuma iyili ufaktı iki avuç taş doldurdum. Ağaca çıktım. Hasan babamın köpeğini oralarda dolaşıyordu. Hayvancağızı taşı tuttum. Bağırmaya başladım. O vakti kadar homongos da ağacın yanına gelmişti. Ağlaya ağlaya ona çağırdım. Yolun öte başında iki karaltı belirdi. Vesime ile Remzi Bey'di. Onlar aşağı yolda çocuğu bulamamışlar. Telaş içinde bu tarafa geliyorlardı. Beyre'ye yavaşça "Sen yine o biraz evvelki tavrını al." Ağlayıp sızlanmaya başladım. Beyre'yi görünce onlar da geniş bir nefes aldılar. Vesime kardeşini sarılarak ağlamaya başladı. Vakayı kısaca anlattık. Remzi Bey, "Görüyor musun Vesime?" dedi. "Ortalığı telaşa vermeyelim demekle hakkım yokmuş mu?" Zavallı saf dayızadem hala sıcak gözyaşları döküyor, Behire'yi kollar arasında sıkıyordu. Remzi Bey bana döndü. "Biliyor musun Sara Hanım, bu akşam ilk defa Vesime ile aramızda ihtilaf çıktı. O hemen köşkü ayağa kaldırmak istiyordu. Ben anneni babanı boş yere heyecanlandırmayalım diyordum. Sizin kardeşiniz olsaydı böyle söylemezdiniz demesin mi? Vesime asabiyetle "Evet ama senin de bana söylediğini tekrar edersem" dedi. Düğünlerine 15 gün bile kalmayan nişanlılar için böyle sistemler biraz erken değil mi diye aralarını buldum. Sonra devam ettim. Homungulus'u teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. O tevazundan bize kadar gelmek istemedi. Biz onu kampında ziyaret ederiz. Vesime iyi olur dedi. Yarın öğleden sonra. Ben itiraz ettim. Hayır. Bu gece gidersek daha makbule geçer. Hem birazdan mehtap da doğacak. Büyük arabayı koştururuz öyle değil mi Remzi Bey? Dayımın damadı tabii derhal razı oldu. Sevincini gizlemeye çalışarak. Evet bu vazifeyi yarıda bırakmak doğru olmaz dedi. Mamavif sen kendini pek yorgun hissediyorsan kalabilirsin Vesime. Ben yine itiraz ettim. Hayır. Behire'yi kurtaran herkesin evvel Vesime'nin teşekkür etmesi lazım. İsmet Hanım'la handanı da alırız, olmaz mı? Köşke gelince vakayı dayımla yengeme anlattık. Geç kalmak korkusuyla yemek vaktini beklemek istemedik. Araba hazırlanırken biz mutfağın önünde geniş bir bahçe masasında acele yemeğimizi yedik. Herkes rastgele birkaç çiçek koparak mini mini birer demetçik hazırlıyordu. Araba köşkten hareket ederken ay doğdu. Havada bu gece tatlı bir serinlik ve sonbahar kokuları vardı. Yarım saat kadar gittikten sonra bir küçük tepenin eteğinde durduk. Bizi kampa götüren dolambaçlı yokuşu yürüyerek çıkmak lazımdı. Biz daha yolun yarısına varmadan sporcu arkadaşlarımız geldiğimizi haber almışlardı. Hayret ve sevinç feryatlarıyla tepeden inmeye, bize doğru koşmaya başladılar. Spor meydanlarında olduğu gibi şerefimize şaşaşa diye bağırışıyorlardı. Geleceğimizi evvelden bilseler yolumuzun iki tarafını fenerlerle süsleyeceklerini, şenlik yapacaklarını söylüyorlardı. Bir aralık yokuşu çıkarken dizlerinin kesildiğini söylemek gafletinde bulunan İsmet Hanım validemizin etrafını üşüştüler. Birbirlerini bileklerini tutup bir nevi tahtlara var yaparak zavallı kadını bağıra bağıra bindirdiler. Kampa bir eski zaman emirisi ihtişamıyla çıkardılar. Bu beklenilmez ziyaret sporcu arkadaşlarımızı çıldırtıyordu. Yalnız homungulus müstesna. Hatta diyebilir ki onun biraz canı sıkıldı. Birer birer uzattığımız çiçek demetlerini alırken asabileşiyordu. "Teşekkür ederim ama alay ediyorsunuz gibi geliyor." diyordu. Kampta 3 saatten fazla kaldık. Sporcular bize öyle ikram ettiler ki bir tanesi üzümüyle meşhur bir bağdan bize üzüm getirmek için bisikletini atlayarak 1 saatlik yere gidip geldi. Homungolos adeti üzerine biraz gevezelik etmiş, sonra karanlık bir köşeye çekilmişti. Geziyor gibi yaparak güya tesadüfen yanıma gittim. O kadar dalgın ki evvela farkında olmadı. Elinde tuttuğu bir küçük demeti sabit bir nazarla bakıyordu. Kalbim birdenbire çarptı. Homungolos'un elinde kendi çiçeklerimi tanımıştım. Acaba kadın düşmanıma ilk hücumlar tesiri göstermeye başlamış mı? Sporcunun beni görür görmez demeti saklamak ister gibi bir hareket yapması ümidimi bir kat daha arttırdı. Mehtap gibi çiçekleri de galiba seviyorsunuz Ziya Bey dedim. Dünyanın hiçbir güzelliğinden anlamadığınızı söylerken galiba kendinizi iftira ediyorsunuz. O yerinden kalkarak biraz müstehzi cevap verdi. İhtimal. Efendim, inanırız. İnsanız. Hepimizden bin çeşit manasız zaaf var. Demetinizi çok beğendim. Çok zarif buldum. Hatta onu yatak odam olmadığı için portatif karyoluma sıcağım. Bu benim için ne sade siyabi. Efendim, ben Gümüşyay Kulübü'nün mensubuyum. Çiçeklerinizi tamamı kulübümüzün formasını teşkil eden renklerden intihap etmişsiniz. Bu zevk ve zarafete nasıl hayran olunmaz? Ne kadar şaşırdığımı, kızdığımı tasavvur edersiniz Nermin. Fakat hiçbir şey belli etmeden. Kulübümüzün renklerini bilmediğimi itiraf ederim Ziya Bey. Mamavif, velev ki tesadüfen yardımıyla olsun, sizi memnun ettiğimi çok seviniyorum. Spor kulübelerimiz hakkında maalesef çok az bir şey öğrenebildim. Etrafımdakiler dansın nevilerinden başka bir şey anlamayan manasız insanlar. Çok merak ediyordum Ziya Bey. Bana bunlar hakkında bir parça malumat verir misiniz? İsterseniz biraz şöyle yürüyelim. Hem bizi rahatsız etmezler hem de bu tarafları görmüş olurum. Biliyor musunuz Ziya Bey? Ben görmediğim yerleri öyle merak ederim ki. Mesela şu ağaçların arkasında vadi gibi bir şey var. Homungolos aksi bir söz söylemesine, teklifimi reddetmesini meydan vermemek için sözümün arkasını kesmeden yürümeye başlamıştım. O çaresiz arkamdan geliyordu. Biraz ilerledikten sonra durup bekledim. Yüzümü mehtaba çevirmiştim. Bir dakikada bir füsun gibi güzel olduğunu hissediyordum. Fakat o bir kere bile bakmaya lüzum görmedim. Yavaş sesle, buraları dikenler ve taşlarla dolu. Allah'ın belası bir yerdir. Rahatsız olursunuz. Belki elbiseleriniz yırtılır dedi. Ben gülerek inat ediyordum. Ne ziyanı var Ziya Bey, hem misafiriz, arzularınızı yerine getirmeye mecbursunuz. Homungolos naçar beni takipte devam ediyordu. Fakat yan yana yürümek için yaptığım bütün manevraları neticesiz bırakıyor, 4-5 adım arkamdan yürüyordu. Ben ikide bir izahat istemek bahanesiyle duruyordum. Şu karşıki yamaçta hafif aydınlıklar görünüyor. Bir köy mü acaba? Şu yol acaba nereye gider? Spor kulübelerinin teşkilatına ait izahatı ikimizi de unutmuştuk. O artık gevezelik etmiyor, çatkın bir çehreyle düşünüyor, suallerime tek tük kelimelerle cevap veriyordu. Sık bir fundalığın kenarına gelmiştik. Homungolos artık gitmeyelim dedi. Temin ederim ki ileride sizin gibi bir küçük hanım tarafından görülmeye değer hiçbir şey yok. Dik uçurumun altında sessiz karanlık bir vadi. Bu sizin gibi bir küçük hanım sözüne nişan koyarak ısrar ettim. Homungolos bu defa önüme geçti. Kuvvetli kollarıyla dalları ayırarak dikenleri koparak bana yol açıyordu. Böylece bir derin uçurumun kenarına geldik. O muzaffer istihna ile. Daha ileri gitmek isterseniz siz bilirsiniz dedi. Homungolos burası çok güzel tasvir etmişti. Baş dönecek kadar dik bir bayır, karanlık ve vahşi bir vadi. Karşı sırtların tepeleri ay ışığı içinde bembeyaz. Fakat aşağılara indikçe mehtap derece derece sönüp kararıyor. Bu dağ boğazından hiç rüzgar esik olmazmış. Karanlığın içine donup gümüşlere mahsus belli belirsiz bir parıltıyla titreyen zengin dallarından vahşi uğultular geliyor. Uçurumun ta kenarına kadar ilerledim. Yüzümü karanlık boğazı çevirip durdum. Fakat tamamıyla değil. Profilime ay ışığında homungolosu gösterecek bir vaziyette bu dakikada benliğim iki parçaya ayrılmış gibiydi. Birisinin gözleri ötekinin çıldırtıcı güzelliği bir yabancı gibi karşıdan seyrediyordu. Kendi güzelliğime olan aşkım hiçbir zaman bu kadar marazi bir şiddet olmamıştı. Sara'nın ruhu Sara'nın vücudu ile çıldırıyordu. Fakat ne yazık ki bu güzelliğin pek az, ancak 3-5 sene ömrü kalmıştı. İhtiyarlamak ve güzelliğimi kaybetmek fikrini beni bazen nasıl harap ettiğini bilirsin. O melun korku yine yüreğimde derin sızılara uyanıyor, gözlerimi yaşartıyordu. Göz ucuyla homungosa baktım. Onun için yolun kenarına sıralanan iri kaya parçalarından ehemmiyetli değildim. Çakısıyla değnek yontarak hafif hafif ıslık çalıyordu. Canavar bana bakmıyordu bile Nermin. Bu kalpsiz adamı tesir etmekten bu dakikada ümidi keser gibi oldum. Homongolos başını çevirdiğimi fark ettiği zaman aynı nakaratı tekrar etti. Dönsek mi İsmet Hanım? Pardon Sara Hanım. Görüyorsunuz ki manzarada bir tereddüt yok. Kıyamet filan kopmazsa olmayacak gibi de. Bine halen ne vakit isterseniz yine gelebiliriz. Mesela 20-30 sene sonra. Bu zevzek adam bunları belki söz olsun diye söylüyordu. Fakat bana bu dakikalarda gizli düşüncelerimi, gizli korkularımı keşfetmiş de benimle alay ediyor gibi geldi. O aynı sesle devam etti. Mahaza, mahaza terbiyeyi, bedeniyeyi ehemmiyet vermez. Sporu istifaf ederseniz o vakit takassız bir ihtiyar hanım olursunuz. Romatizmalı bacaklarımız bu çetin yollarda tahammül edemez. Sara'nın heykel gibi vücudun durduğu yerde buruşuk, bitkin bir ihtiyar kadın gördüm. Hainin maksadı aşikardı. İhtiyarlığımla eğleniyordu. Zaten ismimi şaşırarak bana İsmet Hanım demesi de bunun için değil miydi? Bu adama karşı duyduğum isyan ve nefret bu sözler son dereceyi buluyordu. Kuvvetim yetse onu belki uçuruma atardım. Onu daha açık bir hücumda bulunmaya karar verdim. Hazır, gözlerim de yaş içindeydi. Ziya Bey dedim. Gözüme bir şey kaçtı. Galiba bir gece böceği. Çok rahatsız ediyor. Lütfen bir kere bakar mısınız? Gülümseyerek yanına gittim. Yaşlarla ıslanmış yüzümü bir buse için gibi onu uzattım. Homongolos bir adım geri çekildi. Elleri cebinde, bana bir kurt masalı okumaya başladı. Ehemmiyeti yok canım. Parmağınızın biriyle göz kapağınızı bastırıp ötekiyle ütü ütüler gibi sıvazlarsanız elhamdülillah bir şey kalmaz. Ben hasta bir çocuk gibi sızlanarak çok rica ederim dedim. O kadar acıyor ki. İyi, fakat karanlıkta nasıl görebilirim? Cebinizde elektrik feneriniz var ya. Olmaz efendim. Büsbütün gözünüzü kamaştırır. Biraz soğukkanlı olun canım. Siz gayretli bir hanım olduğunuzu söylüyorsunuz. Siz gayretli bir hanım olduğunuzu söylüyordunuz. Mücadelemizi gözümün önüne getiriyor musun Nermin? Onu yakından çehreme, gözlerimin içine bakmaya mecbur etmek için adeta yüzsüzce uğraşıyordum. Ne yaparsın Nermin? Muharebe muharebedir. Madem ki güzelliğimi karşıdan fark etmiyor, onu zorla gözüme sokmak lazım. Yarı müstehzi bir tavırla karşıma durdu. Başımı ay ışığına çevirmiştim. Islak yanağımı dokunmaktan çekiniyor gibi serçe parmağının ucuyla göz kapağımı kaldırdı. Göz göze geldik. Onunla ilk defa böyle yakından bakışıyorduk. Homungos'un gözlerinde hafifçe titrediğini hisseder gibi oldum. Mamavif yine o alaycı sesiyle bir şey görünmüyor dedi. Zaten gözünüze hafazanallah deve kaçsa da bu ziyade görünmez ya. Bir kere de elektrik feneriyle bakmasını tekrar rica ettim. Canı sıkılmış gibi bir tavırla sol elini cebimden çıkardı. Bu el bir mendille sarılıydı. Fenerin düğmesini bulmak için sıkıntı çekiyordu. Elinize bir şey mi oldu dedim. Yok efendim. Demin ağaç yontarken çakı ile biraz kestim. Ehemmiyetsiz bir çizgi. Bizim için rüzmerre vukuattandır. Fener yandığı zaman fark ettim. Ehemmiyetsiz çizgi dediği şey mendili kana bulamıştı. Pardon Ziya Bey dedim. Sizin yaranız benimkinden ehemmiyetli. Zaten artık gözümün acısı da geçiyor. Şimdi ben sizi tedavi edeyim. Homongolos bu kızdan kurtulamayacağım der gibi bir vaziyette başını salladım. Biraz nazlandıktan sonra elini uzattı. Ehemmiyetsiz çizgi avucunun içinde bir uzun yaraydı. Beni günlerce yatakta yatırdı. Mübalağalı bir teessürle mendilimi yırttım. Yavaş yavaş yarısını sarmaya başladım. Homongolos'un vaziyetinde biraz tahavvül vardı. Siz çok soğukkanlı, çok metin bir küçük hanım olduğunuzu söylüyordunuz. Halbuki çocuk gibisiniz. Sizi gören can vermek üzere olan bir yaralıyı tedavi ettiğinizi zanneder. Ne ehemmiyeti var efendim. Bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Homongolos adeti üzerine eğleniyordu. Fakat sesinde şimdi bir parça hüzün ve rikkat vardı. Yavaş yavaş kampı döndük. Bana bu ehemmiyetsiz kazadan bahsetmemi rica etti. Harp cephemizin vaziyetinde fevkaladelik daha haber vereyim Nermin. Dönme vakti geldiği zaman Homunculus motosikletine bindi. Rahatsız olmaması için edilen bütün ricalara rağmen bizi köşke kadar getirdi. Tabii ben de bundan istifade ettim. Ertesi gün bizi ziyarete geleceğine dair söz aldım. Ayrılışımızı yan gözle seyreden İsmet Hanım eski tecrübesiyle kaya balığı oltanın yemini ısırmaya başladı Sara. Galiba muvaffak olacağız dedi. Sara.